Ayrım 1. Bu kitap Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji Laboratuvarı GETEM için seslendirilmiştir. Ek 11. madde kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Ayşe Balkar.
Ayrım 1. İncir Kuşları. İki kişilik yalnızlık ve Piruze'nin yazarı Sinan Akyüz. Alfa Yayınları 2296 Edebiyat Roman İncir Kuşları Sinan Akyüz. Basım Şubat 2012. Yayıncı ve Genel Yayın Yönetmeni M. Faruk Bayrak, Genel Müdür Vedat Bayrak, Editör Rana Alpgöz, Kapak Tasarımı Mustafa Odabaşı. Kitabın Türkçe yayın hakları Alfa Basım Yayın Dağıtım Sanayi ve Ticaret Limited şirketine aittir. Baskı ve Cilt Melisa Matbaacılık. Kitabın Arka Yüzü. İncir Kuşları. Roman. Aynı ırktan geliyorlardı. Aynı dili konuşuyorlardı. Bir tek dinleri farklıydı. Biri Müslüman Boşnak genci, diğeri ise Hristiyan Sırp'tı. İkisi de konservatuvardaki aynı Boşnak kızına aşık olmuşlardı. Ve bir gün bu iki genç, güzeller güzeli Suada'ya aşklarını ilan ettiler. Ancak gençlerden biri aşkına karşılık bulmuş, diğeri ise kalbimde iki kişiye yer yok cevabını almıştı. Takvim yaprakları 6 Nisan 1992'yi gösterirken bir bomba düştü. Beyaz zambakların açtığı yüreklere, Suada patlak veren savaşın estirdiği rüzgarda adeta savrulan bir yaprak gibiydi. Savruldu, savruldu, savruldu. Sonra da kader onu bir zamanlar hayır dediği genç adamın eline esir düşürdü. Genç adam o gün ela gözlü çöl ahusuna bakmış. Kader bizi ne inanılmaz bir şekilde birleştirdi. Görüyor musun Suada demişti. Modern zamanlarda Avrupa'da yaşanmış bir soykırımda kadere inananların romanıdır İncir Kuşları. Bu kitap tamamen gerçeklere dayanmaktadır. Cefakeş Boşnak kadınlarına ithaf edilmiştir. Bu kitap hayal ürünü bir roman değildir. Tamamen gerçeklere dayanmaktadır. Bir gün sıradan bir insanın başına sıra dışı bir olay geldi ve böylece baş karakterimizin yolculuğu başladı. Kaçış. Hızla daldım nehrin sularına, suyun berraklığında kayboldum adeta. Utanç verici günlerin lekesini bedenimden silip atmak istercesine başımı bir süre sudan çıkarmadım. Sonra sudan dışarı çıktığımda bir dünya dolusu kirden arınmış gibiydim. Dimi yemi, genellikle köylerde yaşayan Boşnak kadınların giydiği bir tür şal var. Çabucak giyindim. Arkama bakmadan koşmaya başladım. Koştukça bütün hayatı, yaşadığım kabus dolu günleri sanki arkamda bırakıyordum. Ormanın derinliklerinde hiç durmadan koştum. Koştum, koştum. En sonunda durdum. Boynum, omuzlarım, göğsüm ter içinde kalmıştı. Bacaklarım yorgun, bedenimi daha fazla taşıyamadı ve olduğum yere yığılıp kaldım. Uzun süre soluklanmaya çalıştım. Daha sonra çaresizlik içinde etrafımda dönüp durdum. Ansızın bir el silah sesi duydum. Yüzümü ellerimle kapayarak kendimi hemen yere attım. Beni öldürmeniz için size öldürmeniz için size yalvarıyorum diye yakarmaya başladım. Yakarışlarım cevapsız kaldı. Çevremde bir süre sessizlik hüküm sürdü. Elimi yüzümden çektim, korkarak etrafıma bakındım. Ortalıkta ağaçların dışında bir Allah'ın kulu gözükmüyordu. İçimi büyük bir sevinç kapladı. Ayağa kalktım, tekrar koşmaya başladım. Epey süre koştuktan sonra dizlerimin üzerine çöküp kaldım. Acıktığımı ve susadığımı hissettim. Aynı zamanda üşüyordum da. Bir ağacın gövdesine sığındım ve başımı kaldırıp gökyüzüne baktım. Gökyüzüne bir nefes ışık üflenmişti sanki. Çiçek ve ot kokuları çoktan havaya karışmış, mis gibi kokan bu hava açlığımı iyiden iyiye kamçılamıştı. İçimde fırtınalar koptu. Ağlamaya başladım. Neden Allah'ım? Bu genç yaşta neden bu kadar şiddetli bir kederi içime üfledin? Oysa ben kendimi çok inançlı ve cesur sanırdım. Beni hiçbir şey korkutamaz derdim. Şimdi şu halime bak. Bilmediğim bir yerde gözleri dönmüş, aç hayvanlar gibi kudurmuş insanların ellerinden kaçıp kurtulmaya çalışıyorum. Neden Allah'ım, neden bana bu genç yaşımda hayatı erken öğrettin? Baştan aşağı titriyordum. Yaşlı gözlerimi ellerimin arasına gömüp bir an ölümü düşündüm. Kim bilir şimdi ne kadar da güzeldir ölüm. Kahverengi toprakta huzur içinde uyumak, başının üzerinde hafifçe esen yelin kuru otlar arasından çıkardığı hışırtıyı dinleyip hoş bir seda bulmak ve her şeyden önemlisi içinde bulunduğun anı unutmak, hayatı ve bu hayatta yaşayan günahkar insanları bağışlamak. O an kendimi son derece yorgun ve tükenmiş hissediyordum. İçimi sise benzeyen puslu bir keder kaplamıştı. Bir baykuş tepemde ötüp duruyordu. Ayın parlayan yüzüne baktım. Kendi hayallerime, düşüncelerime daldım. Konservatuvar, Saraybosna, 2 Eylül 1991. Konservatuvarın müdürü Profesör Duşanka Seratliç'in çalışma odasının önünde büyük bir heyecanla bekliyordum. Koridorda kimi öğrenciler enstrümanlarını akort ediyor, kimileri de arya mırıldanıyordu. Kapı açıldı. 50-55 yaşlarında yuvarlak yüzüne, uygun kesilmiş kahverengi saçlara ve ince bir fiziğe sahip olan Profesör Duşanka, kestane rengi gözleriyle dikkatlice beni inceledi. Sonra eliyle içeri gelmemi işaret etti. Odaya girdiğimde içeriye göz attım. Sol tarafta kapının hemen yanında gri bir dolap, tam karşısında koyu kahverengi bir çalışma masası ve iki sandalye vardı. Masanın üzeri kitaplar ve nota defterleriyle doluydu. Köşede küçük odayı aydınlatan ayaklı bir lamba duruyordu. Odanın büyüklüğüyle orantılı olan pencerenin altına ise bir saksı çiçeği konmuştu. Geçip sandalyelerden birine oturdum. Kahverengi çantamı yere koyar koymaz, "Çantanı yerden kaldır," dedi Profesör Duşanka. "Bereketi kaçar." Yüzüme tatlı bir tebessüm yayıldı. "Öğrencinin parası olmaz derlermiş hocam," dedim eğilip çantamı yerden alırken. Sonra da ekledim, "Çantamda paradan çok notalarım var." Profesör Duşanka dudaklarını alaycı bir gülümsemeyle büzdü. Hızla ayağa kalkıp camı açtı. Sonra da masasının başına tekrar geçip oturdu. Soğuk ama ciddi bir ses tonuyla, "Acaba size yanlış bir söz mü söyledim?" dedim. Profesör Duşanka'nın gözlerinde küçümseme belirdi. "Kaç yaşındasın sen?" diye sordu. "18 dedim kuru bir ses tonuyla. "Buraya nereden geldin?" "Foça'dan. Daha doğrusu ailem orada yaşıyor. Ben burada teyzemle birlikte kalıyorum." "Baban ne iş yapıyor?" "İmam. Yani din adamı." "Evet, biz Müslüman boşnakız." "Olabilir," dedi Profesör Duşanka. "Ben de bir Sırp'ım, Hristiyan'ım. Aynı zamanda Ortodoks'um. Bu çatı altında bunların hiçbir önemi yok. Bu konservatuvarda dinler değil, evrensel olan müzik saygı görür." Şofen'in sırf Polonyalı bir Katolik olduğu ya da Beethoven'ın Alman protestanı olduğu için bu konservatuvardan kovulduğunu düşünebiliyor musun? O zaman ne büyük bir insanlık suçu işlenirdi. Profesör Duşanka'nın sözleri o sırada kapının çalışıyla kesildi. İçeri uzun boylu mavi gözlü genç bir adam girdi. "Rahatsız ettiğim için özür dilerim profesör," dedi tebessüm ederek. Profesör Duşanka elinde tuttuğu kalemi masaya fırlattı. "Derhal dışarı çık," dedi. "Özel bir görüşmem var." Genç adamın buğday renkli teni sanki bir anda aydınlandı. "Özür dilerim," dedi hınzırca bir bakış atarken bana. "Müsait bir zamanınızda tekrar uğrarım profesör." "Bana bugün hiç uğrama Tarık. Sinirlerim yeterince tepemde zaten. Şimdi dışarı çık, kapıyı kapat." "Öyleyse yarın gelirim," dedi genç adam. "Yarın sabah 10'da burada ol." Kapı kapandı. "Deli çocuk," dedi Profesör Duşanka gülümseyerek. "Nerede kalmıştık?" "Ha, bu konservatuvarda dinler değil, evrensel olan müzik saygı görür." Artık profesörü dinlemiyordum. Aklım az önce odadan kovulan çıkık elmacık kemiklere sahip güzel sesli genç adama takılmıştı. Küçükken sık sık gördüğüm rüyaları hatırladım. O rüyalarda akşam güneşinin kızıllığı buğday başaklarının üzerine çökerdi. ateş gibi yanan başakların arasından yelesini dalgalandırarak yemyeşil ağaçlarla kaplı dağlara tırmanan şahane beyaz bir at görürdüm. Atın üzerinde de az önce gördüğüm adam vardı. Artık şunu biliyordum ki ilk görüşte aşka inanmayanların aksine ben rüyalarımda aşık olduğum genç adamı nihayet bulmuştum. "Sen beni dinliyor musun?" dedi profesör gür bir ses tonuyla. Profesörün sesiyle dalıp gittiğim düşüncelerden uyandım. "Özür dilerim," dedim. Bir an için dalmışım. Profesör Dushanka hışımla ayağa kalktı. Parmağıyla kapıyı işaret etti. "Şimdi dışarı çık," dedi büyük bir öfkeyle. "Anlaşılan sana müziğin yanında saygıyı da öğretmem gerekecek." Şaşkınlıkla ayağa kalktım. "Ben ailemden büyüklerime karşı nasıl saygılı olmam gerektiğini öğrendim," dedim boşnak gururuyla. "Siz bana sadece müziği öğretin yeter. Şimdi size iyi günler dilerim hocam." Kapıyı hafifçe çarparak odadan dışarı çıktım. "Yarın sabah 9'da burada ol," diye arkamdan bağırdı. Kapının önünde adeta dona kalmıştım. Aslında ağlamanın bir zayıflık belirtisi olduğunu bilmeme rağmen gözyaşlarıma engel olamadım. Şaşkın ve çaresizdim. O an bir el omzuma dokundu. "Üzgün üzgün durmayın öyle," dedi. "Az önce ne kadar da tatlıydınız." Kendimi geriye doğru çektim. Çabucak gözyaşlarımı sildim. Profesör Dushanka'nın odasına giren genç adamı karşımda görünce afalladım. Bakışlarında bana karşı bir acıma vardı sanki. "Buradan hemen gidelim," dedi. "Profesöre görünmesek iyi olur." Yan yana yürümeye başladık. Neredeyse aynı boydaydık. Konservatuvarın ana kapısından dışarı çıktığımızda rüzgar esiyor, sokaktaki ağaçların yaprakları başımızın üstünde hışırtılar çıkarıyordu. Ilık bir damlacığın elimi ıslattığını hissettim. İkincisi de yüzüme düştü. Başımı kaldırdım, gökyüzüne baktım. "Yağmur başlıyor," dedim. "Evet," dedi tatlı tatlı tebessüm ederken. "Bir kahve içmek için biraz zamanınız var mı?" Yağmur damlaları gittikçe daha düzenli ve daha hızlı düşmeye başlamıştı. Genç adam elinde tuttuğu siyah şemsiyesini açtı, yanıma sokuldu. Vücudunun sıcaklığını tenimde hissedince birden garip bir güven duygusu oluştu içimde. "Biraz zamanım var," dedim. Konservatuvarın hemen yanındaki kafenin kapısından içeri girdik. Sokağa bakan masalardan birine geçip oturmadan kahverengi montumu çıkarıp sandalyenin arkalığını astım. Birden beyaz bir şimşek çaktı. Bunu hızlı bir gök gürültüsü kovaladı ve az önceki şimşek yerini sağanak yağan yağmura bıraktı. "Adım Tarık Begiç," dedi elini uzatırken bana. Sanki bedenimi ateş topu sarmış, heyecandan titriyordum. Bakışlarımı kısa bir süre için ondan kaçırdım. "Benim adım da Suada Hatiboviç," dedim. Büyük karanlık içinde ela gözlerime bakıyordu. Belli ki o da benim gibi çok heyecanlıydı. "Ne içersiniz?" diye sordu titreyen sesiyle. "Boşnak kahvesi lütfen." O sırada garson kız yanımıza geldi. Kıza dönüp "iki boşnak kahvesi istiyoruz," dedi. Garson kız hızla yanımızdan uzaklaşınca bana sevecen bir şekilde tekrar baktı. "Demek boşnaksınız." "Evet. Öyleyse hem iyi kalplisiniz hem de inatçı. Doğru mu?" Güldüm. "Doğru," dedim. Aynı zamanda hayalperestim. Sağ yanağında gamzesi belirdi. Gerçekten hayalperest misiniz?" diye sordu şaşkınlıkla. "Biraz öyleyim," dedim. "Bana göre hayallerin olmadığı bir dünya çiçeksiz bir bahçe gibidir. Ayrıca biz müzisyeniz. Hayallerim olmadan piyano çalamam ki ben. Yoksa siz hayalperest değil misiniz?" Güldü. "Ben hayalperest değil, sayende aşkperest oldum." Alev renkli kızıl saçlarından ve su perisi güzelliğinden gözlerimi bir türlü alamıyorum. Yüreğim bana bu güzel sözleri söyleyen genç adama karşı duyduğum derin bir sevgiyle dolup taştı. O anda yüreğime dolan bu sevgi öyle sıcak, öyle kuvvetliydi ki genç adam bunu bilse herhalde hayretler içinde kalırdı. Onu ilk günden daha fazla şımartmak istemedim. Masadan hemen ayağa kalktım. Montumla çantamı aldım. "Nereye gidiyorsunuz?" dedi şaşkın şaşkın bana bakarken. "Daha kahvemizi bile içmedik." "Seni kendinle baş başa bırakıyorum," dedim içimden gülerek. "Artık yalnız oturup kahveni içersin." Oturduğu yerde öylece kala kaldı. Kafeden çabucak dışarı çıktım. Kendimi sokaklara attım. Sokaklarda bir başıma yürürken sağanak halinde yağan yağmurda akış hızını arttıran bir nehir gibiydim. O anda yüreğim bir zamanlar rüyalarımda gördüğüm genç adamın aşkıyla coşuyor, coştukça da sağanak yağmurun altında mutluluktan gözyaşlarım akıyordu.